Sayfa 520. 39. bölüm. Otel Viyana'nın 7. bölgesindeydi. Ön planda Avusturyalı ve Alman turistlerin uğrak yeri olan gösterişsiz bir yer olduğu için orasını seçmişlerdi. David Payne pasaportuyla üniformalı olarak seyahat eden ben, Brüksel'e birkaç saat önce inmişti. Gayatri Chandragupta takma adını son kez kullanan Anna ise Amsterdam aktarmalı ayrı bir uçakta yolculuk etmişti. Harry Hogan adında şen bir İrlandalı olan McCullough'ın pilotu konuklarının garip giysilerine şaşmış, nereye gideceklerini önceden söylememeleri ise onu büsbütün şaşkınlığa düşürmüştü. Ama patronunun talimatı kesindi, ben ne isterse sualsiz sorgusuz yapılacaktı. Gulfstream'in lüksünün ve Harry Hogan'ın hoş sohbetinin yanında otel renksiz ve iç kapayıcı gözüküyordu. Anna'nın henüz gelmemiş olması sevimsizliğini daha da arttırıyordu. Havaalanından beraber ayrılmanın önlenmesi gereken bir risk olduğuna karar vermişlerdi. Bunun üzerine ayrı ayrı ve başka yollardan otele geleceklerdi. Odada yalnız kalan ben, kendini kafese kapatılmış gibi hissetti. Öğle vaktiydi ama hava berbattı. Odanın küçük camına vuran yağmur genç adamın duyduğu kasveti daha da arttırıyordu. Jardin'in hayatını, Batı dünyasının bu şirket yöneticileri tarafından nasıl biçimlendirildiğini ve yönlendirildiğini düşündü. Babasını da düşündü. Bir kurban mıydı, bir sahtekar mı ya da her ikisi de mi? Max ona göz kulak olmaları için adamlar, bir anlamda bebek bakıcıları tutmuştu. Bu ondan beklenecek bir davranıştı. Ben eski sırların gömülü kalmalarına izin vermediği takdirde Max onu kendi yöntemleriyle kontrol altında tutmaya çalışacaktı. Bu hem kızılacak hem de acıklı bir şeydi. Anna gelince Bay ve Bayan David Payne adıyla aynı odayı paylaşıyorlardı. Genç adam onu kucakladı ve yanağını onunkine dayayarak biraz olsun kaygılarından sıyrıldı. Uzun uçuştan sonra kendilerini kirli hissederek ayrı ayrı duş aldılar. Anna'nın işi uzun sürdü. En sonunda üstünde bir bornozla banyodan çıktı. Koyu kestane rengi saçlarını arkaya taramış, cildi ısıdan pembeleşmişti. Genç kadın giyeceği elbiseyi seçmek üzere bavulunun başına giderken ben, lenzi yalnız başına görmeye gitmeni istemiyorum dedi. Anna başını kaldırmadı, öyle mi? Genç adam sinirlendi. Anna, Jürgen Lenz'in gerçekte kim olduğunu bile bilmiyoruz. Genç kadın bir elinde bir bluz, ötekinde ise lacivert bir eteklik tutarak ona doğru döndü. Gözleri ateş saçıyordu. Kim olduğu bu aşamada önemli değil, onunla konuşmak zorundayım. Bana bak, her kim olursa olsun, dünyanın şurasında burasında en az 8 ihtiyar adamın öldürülmesi olayına karışmış bulunuyor. Kardeşimin öldürülmesine de. Jardin eğer haklıysa, sınır tanımayan bir düzenin elebaşısı olması olası. Lenz yüzümü biliyor, şimdi hiç kuşkusuz nereden geldiğimi de biliyordur. Bu durumda seninle seyahat ettiğimi de biliyordur. Bu da senin bir fotoğrafını gördüğü anlamına gelir. Gidip o adamı görmen senin açından güvenli değil. Buna itiraz etmiyorum ben. Güvenli olanla tehlikeli olan arasında bir seçim yapma lüksüne sahip değiliz. Bu aşamada her ne yaparsak yapalım tehlikeli olacaktır. Hiçbir şey yapmamamız bile. Ayrıca dünyanın dört bir yanında işlenmiş bir dizi cinayet hakkında ona sorular sormamın hemen arkasından öldürülecek olursam tüm şüphelerin odağı olacaktır. Bunu isteyeceğinden ise çok şüpheliyim. Seni görmek isteyeceğinden neden o kadar eminsin? Genç kadın giysileri yatağın kenarına bıraktı. Karşımızda dümenin başında olmaya, insanları ve olayları yönlendirmeye alışık bir adam var. Buna ister kibir, ister merak de ama beni görmeyi isteyecektir. Dinle beni Anna. Ben başımın çaresine bakabilirim, inan bana. Herhalde yalnız ne var ki? Genç adam sustu, Anna ona tuhaf bir şekilde bakıyordu. Ne diyecektin? Sen korumacı tipsin değil mi? Korumacı olup olmadığımı bilmem ama genç kadın ona yaklaşarak müzede sergilenen bir eşyaymış gibi incelemeye başladı. İlk karşılaştığımızda senin de o şımarık ve bencil zengin çocuklarından biri olduğunu sanmıştım. Büyük bir olasılıkla haklıydın da. Hayır, sanmıyorum. Demek rolün Buddy, ailenin bakıcısı, öyle mi? Ben ne yanıt vereceğini bilemiyordu. Genç kadın belki haklıydı ama her nedense bunu söylemek istemiyordu. İçinden gelerek onu kendisine çekti. Seni kaybetmek istemiyorum Anna dedi. Hayatımda o kadar çok insan kaybettim ki. Anna da gözlerini kapayarak ona sarıldı. İkisi de heyecanlı, sinirli ve yorgundular ama birbirlerinin kollarının arasındayken bir anlık bir sükunet duydular. Ben onun hafif çiçek kokusunu ciğerlerine çekti ve içinde bir şeylerin eridiğini hissetti. Sonra genç kızın yavaşça geri çekildi. Bir planımız var ve onu uygulamalıyız ben, dedi. Sesi yumuşak ama kararlıydı. Hızlı bir şekilde giyindi. Bizim ofise uğramak zorundayım, dedi. Anna, şimdi gitmek zorundayım, sonra konuşuruz. Polis memuru Bert Connelly, aman tanrım diye inledi. 6 aydan beri Virginia otoyol devriyesinde görevliydi ve yoldaki katliam manzaralarına hala alışamamıştı. Midesinin kabardığını hissetti ve hemen yolun kenarına koşarak kustu. Ütülü mavi üniformasının üstüne sıçrayan kusumu bir kağıt mendille sildi. Sonra kağıt mendili de fırlatıp attı. Akşamın alacak alanında bile arabanın ön camına fışkırmış kanları ve kontrol panelinin üstündeki insan kafasını net olarak görebiliyordu. Adamın vücudundan kopmuş ve çarpışma sonucunda korkunç derecede yassılmıştı. İkinci çarpışma denen bu durum, kazaya uğramış aracın içindeki yolcunun çarpışı için kullanılıyordu. Connelly'nin ortağı olan memur Lamar Graydon bir yılı aşkın süredir otoyol devriyesindeydi. Daha önce de birkaç korkunç kaza görmüştü ve midesindekileri yerinde tutmayı biliyordu. Graydon, bu kötü bir kaza Bert, diyerek yürüdü ve ortağının sırtını okşadı. Kahverengi gözlerinde bir meydan okuyuş vardı. Ama daha kötüsünü de gördüm, diye ekledi. Adamın kafasını gördün mü? Neyse ki arabada küçük çocuk yokmuş. Geçen yıl bir bebeğin, bir Impala'nın açık penceresinden dışarı uçtuğu bir kaza yerindeydim. Yavrucak yerden 9 metre yükseğe fırlamış. Tıpkı bir kırık bebeğe benziyordu. İşte bu korkunçtu. Connelly birkaç kez öksürdükten sonra doğruldu. Üzgünüm, dedi. Ama o adamın yüzü yok muydu? Neyse, artık daha iyiyim. Ambulans geliyor mu? 10 dakikaya kadar burada olur. Hoş, kurbanın acı duyduğu yok ya. Graydon kellesi uçmuş kaza kurbanını çenesiyle işaret ediyordu. Buradaki durum nasıl? Tek araçlı kaza sonucu ölüm mü? İstatistiklere bakılırsa tek araçlı kaza sonucu oluşan ölüm en yaygın olanıydı. Graydon, keşke, dedi. Hiçbir korkuluk bunu yapamaz. Bu tür kaza o Kenworth araba çekicilerinin birine çarpıldığı zaman oluşur. Öyleleri ise bu otoyolunda pek bol. O canavarların arkası yere sarkar, kenarı da ustura gibi keskindir. Bir tanesinin arkasına düşerseniz ve o zıngıldak durursa ya hemen eğilirsiniz ya da kafanızı uçurur. Şu adamın başına gelen de bu olmuş olmadı. Öyleyse ikinci adama ne oldu? Kahrolası kamyon nerede? Connelly kendini toparlamaya başlıyordu. Hatta garip değil mi? Biraz acıkmaya bile başlamıştı. Graydon, görünüşe bakılırsa tüymeyi yeğlemiş, dedi. Peki onu bulabilecek miyiz? Sağa sola bildirdim ama laf aramızda buna güvenemem. Şimdi yapacağımız iş adamın kimliğini saptamak. Ceplerini arayalım. Kırmızı Taurus'un tavanı çökmüş olsa bile sürücü yanındaki kapı kolay açıldı. Connelly, ölünün ceplerinde ellerini dolaştırmak için lateks eldivenler giydi. Giysi kana bulanmış olunca izlenilmesi gereken prosedür buydu. Graydon, bana bir isim verdi, onu da bildireyim, dedi. Sürücü ehliyeti Dupre adına. Arliss Dupre, Arlington'da Glebe sokağında oturuyor. Graydon, bilmemiz gereken de bundan ibaret, dedi. Ayrıca kendini üşütmenin bir anlamı yok, artık devriye arabasında oturabilirsin. Lens Vakfı'nın içinde bulunduğu bina Bauhaus üslubunda cam ve mermer bir yapıydı. Işık içinde yüzen lobi, beyaz deri koltuklar ve sedirlerle sade şekilde döşenmişti. Anna resepsiyon görevlisinden müdürün bürosunu aramasını istedi. Adamın vakıfta bulunduğunu daha önce ettiği bir telefonla saptamıştı. Görevli, Doktor Lenz'i kim görmek istiyor diyeyim, diye sordu. Adam Anna Navarro, Amerika Adalet Bakanlığı'nın ajanlarındanım. Daha önce bu konuyu düşünmüş ve Lenz'i sahte bir adla görmeye çalışmaktan vazgeçmişti. Oysa Lenz onun hakkında gelişigüzel bir araştırma yapsa bakanlıktaki üstlerine ters düştüğünü öğrenirdi. Bunu bilmek Lenz'in onu kabul etmesini engeller miydi yoksa tam tersi mi olurdu? Alan Bartlett'le ilgili teorileri doğru olduğu takdirde Jürgen Lenz onun hakkında oldukça fazla şey biliyor olmalıydı. Ama neleri öğrendiğini ve öğrendiklerinin ne kadarını başkalarına ilettiğini bilemezdi. Anna, adamın merakına, kibirliliğine ve hepsinden önemlisi durumu kontrol etme arzusuna bel bağlamak zorundaydı. Anna'nın onun için bir tehdit oluşturup oluşturmayacağını bilmek ve durum değerlendirmesini kendisi yapmak isteyecekti. Resepsiyon görevlisi masasının üstündeki telefonda alçak sesli bir şeyler söyledikten sonra almaca Anna'ya uzattı. Lütfen. Hattın öbür ucundaki kadın nazik olmakla beraber kesin konuştu. Korkuyorum Doktor Lenz'in bugün programı dolu ama isterseniz başka bir gün için randevu alabilirsiniz. Uluslararası Çocuk Sağlığı Forumu nedeniyle buradaki herkesin işi başından aşkın. Doktor Lenz Anna'yı atlatıyor demekti. Ama bu bağlantılarını duyduğu için mi yoksa adını önceden bildiği için miydi? Belki de sekreter onun mesajını iletmeyi gerekli bulmamıştı. Anna bu görüşme bekleyemez dedi. Çok acil bir durum hakkında onunla en kısa zamanda görüşmeliyim. Doktor Lenz'le neyi görüşmek istediğinizi bana söyleyebilir misiniz? Anna tereddüt etti. Sonunda lütfen ona bunun kişisel bir konu olduğunu söyleyin dedi. Genç kadın telefonu bırakarak lobide bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. İşte sonunda canavarın enindeyim diye düşünüyordu. Karanlığın merkezi havadar ve bol ışıklı. Beyaz Carrara mermeri duvarlar, Lenz Vakfı'nın desteklediği geniş insancıl davalar yelpazesini betimleyen büyütülmüş fotoğraflar dışında çıplaktı. Örneğin bir mülteci ailesinin birkaç kuşağının bir fotoğrafı vardı. Dişsiz kambur bir ihtiyar kadınla, aynı derecede rıpalanmış ihtiyar kocası ve perişan görünüşlü çocukları. Bu fotoğrafın altında sadece Kosova yazılıydı. Bu da ne demekti? Lenz Vakfı'nın mültecilerle ne ilgisi vardı? Gaga burunlu, buruşuk derili, patlak gözlü ve belli ki perik olan uzun saçlı bir kızın portresi de vardı. Üst üste binmiş düzensiz dişleriyle hem genç bir kız hem de ihtiyar bir kadındı. Fotoğrafın altında Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu, vakitsiz ihtiyarlık deniliyordu. Ranzalarından kameraya merakla bakan bir deri bir kemik toplama kampı sakinlerinin şok etkisi yapan bir fotoğrafı vardı. Bu da soykırımdı. Garip bir davalar koleksiyonu. Onları birleştiren neydi? Anna birisinin geldiğini sezerek başını kaldırdı. Gözlükleri boynuna geçirilmiş ince bir zincirin ucuna takılı, anaç tipli bir kadın lobide belirmişti. Bayan Navarro çok şanslıymışsınız dedi. Doktor Lenz sizi görmek için birkaç dakikasını ayırabildi. Üst kattaki bir güvenlik istasyonunda bir teknisyen bir kontrol panelinin üzerine eğilmişti. Bir kumanda kolunu çekerek duvara monte edilmiş kameralardan birini çalıştırdı. Ziyaretçinin esmerce yüzü anında yassı ekranı doldurdu. Bir düğmeye basılması görüntüyü dondurdu. 37 noktalı bir fizyonomik metrik sistem sayesinde yüz, sistemin kapsamlı veri tabanındaki bir görüntü dosyasıyla dijital olarak kıyaslanabiliyordu. Teknisyen görüntünün kısa zamanda eşleşeceğinden şüphe etmiyordu. Yanılmamıştı. Küçük bir elektronik cıvıltı görüntünün listedeki eşini bulduğunu haber verdi. Bir bilgi sütunu monitörde belirince teknisyen telefonunu önüne çekerek doğrudan patronu masasının üstünde çalan bir numarayı tuşlayarak Lenz'i aradı. Jürgen Lenz aynen Ben'in betimlediği gibi çok zayıf, gümüş, saçlı, zarif ve sempatik biriydi. Kusursuz kesimli kurşuni flanel bir takım elbise, özenle ütülenmiş beyaz gömlek giymiş ve bir fular kravat takmıştı. Chippendale stilinde bir koltukta oturmuş, ellerini kucağına devşirmişti. Kimliğini Anna'ya iade ederek, ''Merakımı uyandırdınız.'' dedi. ''Bana Amerikan hükümetinin memuru olan bir hanımın özel bir konuyla ilgili olarak benimle görüşmek istediğini söylediler. Bu durumda merakıma nasıl karşı koyabilirdim?'' Anna Lenz'in onun hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunu merak etti. Adamın cilalanmış bir taş kadar katı ve bir o kadar keskin zekalı olduğunu ilk bakışta kavramıştı. Beni görmeyi kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim. Anna nezakete nezaketle karşılık vermişti. Özel bir görev üstlendim. Dünyanın dört bir yanında işlenmiş bir dizi cinayet araştırmak üzere yola çıkmış bulunuyorum. Lenz cinayetler mi dedi? Size cinayetler hakkında ne tür bir bilgi verebilirim ki? Genç kadın bir tek şansı olduğunu, bunun için de adamı şiddetle sarsması gerektiğini biliyordu. Herhangi bir zaaf belirtisi, tereddüt ve kararsızlık gösterdi mi, oyun sona ererdi. Onun için doğrudan konuya girecekti, Sigma cinayetleri konusuna. Cinayet kurbanları Gerhard Lenz'in kurucularından biri olduğu Sigma adındaki bir şirketle ilgiliydiler. Bu ölümlerle Armacon adındaki kimya devinin bir kolu arasında doğrudan bir bağ saptadık. Siz ise tesisin yönetim kurulundansınız. Lenz'in rahatlamış görünmesi Anna'yı şaşırttı. Bal gibi tatlı bir gülüş salıverdi. Bayan Navarro, babamın yaptığı kötülüklere karşı savaştığım yıllar boyunca birçok korkunç suçlamalara hedef oldum. Aileye ihanet, vatana ihanet, fırsatçılık, ikiyüzlülük bunlardan sadece birkaçı. Ama inanın, hiç kimse beni cinayet işlemekle suçlamamıştır. Anna neyle karşılaşacağını öngörmüştü. Lenz sakin olacak, yüzleşmekten kaçınacaktı. Onun için de genç kadın da karşılık hazırdı. Doktor Lenz dedi, Armaco'nun yönetim kurulunda olduğunuzu umarım inkar etmiyorsunuzdur. Oradaki konumum sadece fahri. Anna kısa bir duraklamadan sonra, beyefendi vaktinizi ziyan etmek istemem dedi. Ama bildiğiniz gibi Armaco, Philadelphia'da Vortex adında bir biyotek laboratuvarının gizli sahibidir. Genç kadın böyle derken bakışını Lenz'in yüzünden ayırmamıştı. Adamın gözlerinden bir şey okumak mümkün değildi. Armaco'nun dünyanın birçok yerindeki önemli önemsiz birçok benzer tesisin sahibi olduğuna eminim. Genç kadın devam etti. Vortex, moleküler araştırmalarda kullanılan bir sentetik maddenin mucidi ve üreticisidir. Bu madde aynı zamanda öldürücü bir zehirdir. Bir insanın kanına enjekte edildiğinde kalp yetmezliğinden adında öldürdüğü gibi sonradan kanda bulunması mümkün değildir. Adam donuk bir sesle, ne kadar ilginç dedi. Söz konusu toksin, o cinayet kurbanlarının birçoğunun göz sıvısında bulundu. Başka bir söyleyeceğiniz var mı? Anna gözlerini Lenz'inkilere kilitleyerek var dedi. O gözlerde gördüğü anlam onu bir an çok şaşırttı. Kesin bir hor görüydü bu. Elimde bu cinayetlerle sizin aranızda kesin bir bağı ortaya koyan kanıtlar var. Bir an odada saatin tiktaklarından başka ses duyulmadı. Lenz ellerini devşirdi. Bu haliyle bir Lüteryen rahibe benzemişti. Ajan Navarro, beni hedef ettiğiniz bu suçlamalar, yaptığımı söylediğiniz o korkunç şeyler. Son derece yoğun bir günümde size vakit ayırdım, israf etmemem gereken dakikalar ayırdım çünkü bir konuda birbirimize yardım edebileceğimizi sanmıştım. Belki bir dostumun başı dertteydi, belki birinin yardımıma ihtiyacı vardı. Bunun yerine siz aklınızda bir şeyler öğrenmek için buraya geliyorsunuz, adam ayağa kalktı, korkarım artık, gitmek zorundasınız. Kalbinin atışları hızlanan Anna, benden o kadar çabuk kurtulamazsın sefil adam diye aklından geçirdi. Lenz'in şaşırttığını gördüğü bir kararlılıkla söyleyeceklerim daha bitmedi dedi. Ajan Navarro, sizinle konuşmak zorunda değilim. Yanılıyorsam düzeltin ama Amerikan Adalet Mekanizması'nın bir görevlisi olarak beni ziyaret eden bir kimse ülkemin bir konuğu olarak buradadır. Eğer babam yüzünden beni sorguya çekmek istiyorsanız önce Avusturya hükümetinin iznini almalısınız. Tamam mı? Bunu yaptınız mı? Genç kadın kızararak hayır diye itiraf etti. Yalnız şunu belirteyim. Adam hayır hanımefendi dedi sesini yükselterek. Şunu açıklığa kavuşturalım. Bunu yapmadınız çünkü artık ülkenizin hizmetinde değilsiniz. Gerçekte bir adalet kaçkınısınız. İkimiz de açık konuşalım. Araştırmalarınız sizi yasal davranış sınırlarının ötesine götürdü. Sekreterim bir Amerikan ajanı olarak beni görmek istediğinizi bana iletti. Talebim üzerine kimliğinizi saptamak için birkaç yere telefon etti. Lenz bakışlarını Anna'nın yüzünden ayırmıyordu. Sonuçta sizin aranan bir kadın olduğunuzu keşfetti. Herhalde bu gibi önlemlere başvuracağımızı tahmin etmişsinizdir. Öyleyken beni görmeye geldiniz. Bu da merakımı daha fazla kamçıladı. Anna, böylece günlerinizin tek düzeliğini hafifletecektiniz dedi. Kendinizi benim yerime koyun Bayan Navarro. Doğru yoldan sapmış bir Amerikan ajanı bana garip bir ilgi duyuyor. Bu olağan olaylardan değil kuşkusuz. Tabii ki merak ediyorum. Acaba benim için bir tehdit oluşturacak biriyle mi karşılaştınız ya da bir şey mi buldunuz? Amerikan istihbarat mekanizması içinde bana karşı düşmanca bir entrikayı mı haber verecektiniz? Bazı araştırmalarımızın bazı Amerikan çevrelerinde bana düşmanlar kazandırdığının farkındayım. Yoksa beni bir tehdide karşı mı uyaracaktınız? İnsanın hayal gücü çalışıyor, insan ürküyor. Öyle olunca sizinle tanışmaya nasıl hayır diyebilirdim? Bunu yapamayacağımı biliyordunuz. Anna, konudan uzaklaşıyoruz dedi. Ama Lenz konuşmasına devam ediyordu. Buraya sırf bana saçma, dayanaksız ve kolayca çürütülebilecek suçlamalar yöneltmek için geldiğinizi öğrenince ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı takdir edersiniz. Haddinizi aştığınız gibi biraz da aklınızı kaçırdınız galiba. Adam masasını işaret etti. Bu telefonu alıp Adalet Bakanlığı'ndaki bir dostuma telefon etmem, Amerikan makamlarının insafına teslim edilmenize yeter. Anna kavga istediğin belli, aradığını bulacaksın diye düşündü. Bu adam onu ürkütecek değildi. Hakkında bildikleri göz önüne getirildiğinde ürkütemezdi. Haklısınız dedi. Bu telefonu alıp dediğinizi yapabilirsiniz. Ama bunun çıkarlarınıza uygun olacağından şüpheliyim. Lens genç kadına arkasını dönmüş kapıya yürüyordu. Bayan Navarro, çocukça oyunlarınız beni ilgilendirmiyor dedi. Şimdi lütfen büromu terk eder misiniz? Yoksa sizi dışarı attırmaya beni mecbur edeceksiniz. Anna sesini yükseltti. Buraya gelmeden önce yerel DHL ofisine uğradım ve orada bir belgeyi beni bekler buldum. Bu belge yapılmasını istediğim bir incelemenin sonuçlarını içeriyordu. Parmak izlerinizin bir setini göndermiş ve eşleştirilmesini istemiştim. Bu iş uzun sürdü. Parmak izi bölümümüz izlerinizin eşini bulmak için oldukça gerilere dönmek zorunda kalmış. Ama sonunda bulmuşlar. Genç kadın derin bir soluk aldı. Doktor Lens, kim olduğunuzu biliyorum. Bunun nasıl olduğuna aklım ermiyor ama her şey ortada. Dediğim gibi sizin gerçekte kim olduğunuzu biliyorum. Anna korkuyor, hayatında hiçbir zaman tatmadığı bir dehşet duyuyordu. Kalbi yarış temposu tutturmuştu, kulakları zonkluyordu, şu anda ona destek olacak kimsesi yoktu. Lens çıkışa birkaç santim kala durdu ve kapıyı kapadı, arkasına döndüğünde yüzü hiddetten mosmordu.